Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 33. ayrım. 28. Bosch, telsiz hattını boş bıraktığı anda Rollenberger'ın sesi duyuldu. Bosch, Sheen, ekip bir neler oluyor? Derhal rapor edin. Bir süre sonra Bosch sakin bir sesle yanıtladı. Ben ekip 6, ekip lideri. Kuşkulu'nun evine doğru yola çıkın. Evine mi? Ne? Biraz önce ateş mi edildi? Ekip lideri hattı açık tutun. Tüm özel ekip birimlerine aramanın sona erdiğini bildirin. Ekip 5, beni duyuyor musun? Ben ekip 5 dedi Edgar. Benimle Kuşkulu'nun evinde buluşur musun? Geliyorum. Ekip 6, tamam. Rollenberger'ın hatta girmesine fırsat vermeden Bosch telsizi kapattı. TM'nin Parker Center'daki hareket merkezinden Sierra Linda sokağındaki eve ulaşması yarım saat sürdü. Edgar daha önce gelmişti ve bir plan uygulanmaya başlamıştı. Rollenberger kapıya vardığı anda Bosch kapıyı açtı. Teğmen şaşkınlık ve öfkeyle kıpkırmızı kesilmiş bir suratla içeri girdi. Pekala Bosch, burada neler oluyor? Aramayı durdurma emri verme yetkin yoktu. Benim emirlerime karşı gelmeye hakkın yok. Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur diye düşündüm Teğmen. Edgar'ı çağırdım. Buradakilerin tüm dünyaya duyurmadan halledebilmek için yeterli olduğunu düşündüm. Neyi duyurmak Bosch? Neyi halletmek? Burada neler oluyor? Bosch bir an yüzüne baktı ve sakin bir sesle yanıtladı. Emrindeki ekipten biri, Kuşkulu'nun evinde yasa dışı bir arama yaptı. Kuşkulu senin yönettiğin izleme ekiplerini atlatıp evine dönünce, arama yapan yakayı ele verdi. Olup biten bu. Rollenberger bir tokat yemiş gibi tepki gösterdi. Sen delirdin mi Bosch? Telefon nerede benim? Müdür Irving'i ararsan, bir daha bir özel ekibe komuta etmeyi rüyanda bile göremezsin. Çok şeyi unutman gerekir. Saçmalama, benim burada olanlarla ilgim yok. Kendi başına bir iş çevirmeye kalkıştın ve parmaklarını kapana kıstırdın. Mora nerede? Yukarıdaki sağdaki odada, Nautilus kondisyon aletine kelepçeli. Rollenberger odada bulunan Sheen, Edgar ve Opal'a baktı. Hepsi de ifadesiz gözlerle ona bakıyordu. Eğer bu konuda hiçbir şey bilmediğini söylüyorsan Teğmen, bunu kanıtlaman gerekir. Bu gece Simplex 5 frekansında konuşulan her şey, kent iletişim merkezinde bant kaydına geçti. Ben evde olduğumu söylerken sen dinlemedeydin. Hatta benimle birkaç kez konuştun dedi Bosch. Bosch, sen şifreli konuşuyordun. Ben bilmiyordum, hiçbir şey bilmi... Rollenberger birdenbire Bosch'un gırtlağını atladı. Bu tepkiyi bekleyen Bosch daha saldırgan davrandı. İki eliyle adamın göğsüne bastırıp duvara doğru itti. Duvarda asılı bir tablo yerinden kayıp düştü. Bosch, sen aptalsın. Baskını berbat ettin dedi Rollenberger duvara dayalı durduğu yerden. Her şey yasal. Baskın filan yok. Yanlış adamı izledik. Ben masum olduğunu düşünüyorum. Ama emin olmak zorundayız. İstersen evi aramamıza yardım edebilir ve konuyu burada bitiririz. Ya da amirini arar ve komuta etme görevini ne kadar kötü kullandığını açıklarsın. Birkaç adım uzaklaşıp tekrar konuştu. Telefon mutfakta. Evin aranması 5 saatten fazla sürdü. 5 dedektif ses çıkarmadan, sistemli bir şekilde bütün odaları, bütün dolapları, bütün çekmeceleri aradılar. Dedektif Ray Moran'ın gizli yaşamıyla ilgili tüm kanıtları yemek masasının üzerinde biriktirdiler. Bu arada ev sahibi, üst kattaki spor odasında makinalardan birine kelepçeli olarak oturmayı sürdürdü. Evinde yakalanan bir katile tanınandan daha az hak tanınmıştı. Ne avukatını çağırabilmiş, ne hakları okunmuştu. Polisler polisleri aradıkları zaman hep böyle olurdu. Polislerin hepsi, kendi işlerinden birini suçladıkları zaman polis gücünün en şiddetli sahnelerinin yaşandığını bilirdi. İşe başlarken ara sıra Mora'nın sesi duyulmuştu. Genelinde Bosch ve Rollenberger'a sesleniyordu. Sonunda komşuların kuşkuya kapılıp karakolu arayacaklarını düşünerek Sheen'le Opal yukarı çıkarak ağzına bir havlu takıp bantla yapıştırdılar. Aramayı yapan dedektiflerin sessizliği yalnızca komşulara duyulan saygıdan ileri gelmiyordu. Aralarındaki gerginlik buna yol açmıştı. Gerçi en çok Rollenberger Bosch'un eve girişine öfkelenmişti ama gerginliğin ana nedeni, İzleme olayını yüzüne gözüne bulaştırıp Mora'nın Bosch'u evde bulmasına neden olan Sheen'le Opal'dan kaynaklanıyordu. Rollenberger'den başka kimse Bosch'un yasal olmayan bir biçimde eve girmesine sinirlenmemişti. Teşkilat içindeki araştırmaların odağı olduğu dönemde Bosch'un kendi evi de en az iki kez aynı biçimde aranmıştı. Tıpkı size verilen rozet gibi bu davranış da mesleğin bir parçasıydı. Arama sona erince masanın üstüne porno dergiler, hazır porno kasetler, video çekim gereçleri, peruk, kadın giysileri ve Mora'nın telefon defteri sıralanmıştı. Mora'nın özel kasetlerini izlediği televizyon da masadaydı. Aradan geçen saatler boyunca durumunu düşünen Rollenberger'ın öfkesi biraz olsun dinmiş gibiydi. "Pekala," dedi, herkes masanın çevresinde toplanınca. "Elimizde ne var? Mora'nın aradığımız kişi olmadığından emin miyiz?" Rollenberger bakışlarını odada dolaştırdı ve Bosch'un yüzünde durdu. "Sen ne diyorsun Bosch? Anlattıklarımı duydun." Bunu inkar etti ve silmemi emrettiği kasetteki görüntüler taklitçiye uymuyordu. Gerçi filmdeki kızla oğlanın yaşı küçüktü ama kendi rızaları alınarak çekildiği belliydi. Mora taklitçi değil. "Öyleyse ne? Bazı sorunları olan bir insan. Bana kalırsa ahlak masasında gereğinden fazla uzun çalıştığı için yoldan çıktı ve kendi filmlerini kendi çekmeye başladı. Acaba satıyor muydu? Bilmiyorum ama sanmam. Sattığını gösteren bir kanıt yok. İzlediğim kasette kendini gizlemeye çalışmamıştı. Yalnızca kendi zevki için çektiğini düşünüyorum. Para için yapmıyordu bunu. Daha derin bir nedeni olmalı." Kimse ağzını açmayınca Bosch devam etti. "Bence onu izlemeye başladığımızı fark etti ve kanıtlardan kurtulmaya çalıştı. Bu gece herhalde peşindekilerle oyun oynarken niçin onu izlediğimizi anlamaya çabalıyordu. Kanıtların çoğundan kurtuldu ama şu telefon defterindeki isimleri araştırırsak olayın tamamını çözebileceğimize bahse girerim. Defterdekilerin çoğunun yalnızca ön adı yazılı. Bunları ararsak filmlerde kullandığı çocuklar olduğunu görürüz." Sheen deftere doğru uzandı. "Elleme," dedi Rollenberger. "Bu işi sürdürecek olan yalnızca dahili soruşturma bölümüdür." "Ya, bunu nasıl yapacaklar?" diye sordu Bosch. "Ne demek istiyorsun? Hepsi zehirli bir ağacın meyveleri. Arama filan her şey yasa dışı. Mora'ya karşı harekete geçemeyiz. Ama polis rozetini taşımayı sürdürmesine de izin veremeyiz," dedi Rollenberger. "Bu herifin hapse tıkılması gerekir." Odayı kaplayan sessizlik Mora'nın boğuk haykırışıyla bozuldu. Her nasılsa ağzındaki havludan kurtulmuştu. "Bosch, Bosch, bir anlaşma yapalım Bosch. Ben size..." Birden öksürmeye başladı. "Onu size vereceğim Bosch, beni duyuyor musun? Duyuyor musun?" Sheen merdivene doğru yürürken bu kez öylesine sıkı bağlayacağım ki neredeyse boğulacak dedi. "Bir dakika," diye emretti Rollenberger. Sheen basamaklara yaklaşmadan durdu. "Ne diyordu, kimi bize verecek?" diye sordu Rollenberger. Bakışları Bosch'un üzerindeydi ama o omzunu silkmekle yetindi. Rollenberger gözlerini tavana dikmiş beklerken Mora'nın sesi çıkmadı. Bosch masaya yaklaşıp telefon defterini aldı. "Galiba iyi bir fikrim var." Mora'nın ter kokusu odaya sinmişti. Elleri arkadan kondisyon aletine kelepçelenmiş yerde oturuyordu. Ağzına bantla yapıştırılıp boynuna sarılmış olan havlu aşağıya kaymış ve adeta bir rahip giysisinin yakası görüntüsünü almıştı. Dudaklarına gelen kısmı tükürükle ıslanmıştı. Mora'nın çenesini oynatarak bağlarını gevşettiğini tahmin etti Bosch. "Çöz beni Bosch." "Daha değil." Rollenberger ona yaklaştı. "Dedektif Mora, senin bazı sorunların var sen. Sorunları olan sensin. Sen sorumlusun. Bunların hepsi yasa dışı. Nasıl açıklayabileceksin? Ne yapacağım biliyor musun? Şu Money Chandler denen karıyı avukat olarak tutacağım ve emniyete 1 milyon dolarlık tazminat davası açacağım. Evet ben." "1 milyon doları hapiste harcayamazsın Ray," dedi Bosch. Mora'nın görebilmesi için telefon defterini havaya kaldırdı. "Bunu dahiliye olayları soruşturma bölümüne verince işe başlarlar. Bütün isimler ve numaralar burada yazılı. İçlerinden biri herhalde senin hakkında konuşacaktır. Belki de yaşı küçük olanlardan biri. Bizim sana kötü davrandığımızı mı düşünüyorsun? Dahili soruşturma işe başlayana dek bekle istersen. Bu gece yapılan aramaya bile gerek duymadan senin dosyanı açacaklar. Senin sözüne karşılık bizim sözlerimize kulak verecekler." Mora'nın gözlerinin hareketinden zayıf noktasını bulduğunu hissetti. Mora defterdeki isimlerden korkuyordu. "Peki," dedi Bosch. "Nasıl bir anlaşma geçiyordu aklından Ray?" Mora'nın gözleri defterden Rollenberger'a, Bosch'a ve tekrar Rollenberger'a döndü. "Sen anlaşma yapabilir misin?" "Önce ne olduğunu öğrenmem gerekir," dedi Rollenberger. "Pekala, beni serbest bırakın, ben de size taklitçinin adını vereyim. Kim olduğunu biliyorum." Bosch derhal kuşkuya kapıldı ama ses çıkarmadı. Rollenberger yüzüne bakınca başını bir kez sallamakla yetindi. "Biliyorum," dedi Mora. "Sana sözünü ettiğim röntgenci. Saçmalık değildi. Bugün kimliğini öğrendim. Kim olduğunu biliyorum." Bosch şimdi onu ciddiye alıyordu. Kollarını göğsünde kavuşturup Rollenberger'a kısa bir bakış attı. "Kimmiş?" dedi Rollenberger. "Önce anlaşma." Rollenberger pencereye yaklaşıp perdeyi araladı. Mora'ya bir adım daha yaklaşıp önünde çömelen boşa bırakıyordu. "Anlaşma şöyle. Yalnızca bir tek kez söyleyeceğim. İster alırsın, istersen her şeyin sonunu beklersin. Adamın adını bana söyleyeceksin ve rozetini de Teğmen Rollenberger'a vereceksin. Derhal istifa edeceksin. Teşkilatı ya da bireysel olarak bizleri dava etmeyeceğine söz vereceksin. Buna karşılık çekip gideceksin. Nereden bileceğim sizin beni? Bilemeyeceksin. Ya biz senin sözünü tutacağını nereden bileceğiz? Telefon defterin bende kalacak Ray. Bizim başımızı derde sokmaya kalkışırsan dahili soruşturmaya vereceğiz. Anlaştık mı?" Mora sesini çıkarmadan uzun bir dakika yüzüne baktı. Sonunda Boş doğruldu ve kapıya doğru yürüdü. Peşinden gelen Rollenberger, "Onu çöz Boş," dedi. "Doğruca Parker Center'a götür ve bir polis memuruna saldırmak, küçük yaşta biriyle cinsel ilişkiye girmek, muhabbet dellallığı yapmak, aklına ne geliyorsa hepsiyle suçla." "Anlaşabiliriz," dedi Mora birden. "Ama benim güvencem yok." Boş dönüp ona baktı. "Doğru, güvencen yok. Adı nedir?" Mora'nın bakışları Boş'la Rollenberger arasında dolaştı. "Çöz beni." "Önce adını söyle," dedi Rollenberger. "Bu iş böyle. Lok, hani şu deli doktoru. Siz salaklar beni izlerken, o düğmelere basıp duruyordu." Boş bir an şaşkına döndü ama doğru olabileceğini de düşündü. Lok, bebekçinin programını biliyordu. Taklitçinin profiline rahatça uyabilirdi. "Röntçü o mu?" "Evet o. Bugün bir yapımcı onu tanıdı. Bir kitap yazdığını söyleyerek kızlara yaklaşmaya çalışmış. Ve sonra onları öldürmüş Boş. Seninle bunca zamandır doktorculuk oynarken bir yandan da kızları öldürüyormuş." Rollenberger dönüp Boş'a baktı. "Ne dersin?" Boş yanıtlamadan odadan çıktı. Aşağıya inip arabasına gitti. Lok'un kitabı aldığı gün bıraktığı gibi arka koltukta duruyordu. Elinde kitapla eve dönerken günün ilk ışıklarının karanlığı delmeye başladığını fark etti. Mora'nın yemek masasının üstünde kitabı karıştırdı ve yazarın notu başlıklı sayfayı buldu. İkinci paragrafta Lok, bu kitap için gerekli malzeme, 3 yıl boyunca yetişkinlere yönelik filmlerde oynayanlarla yapılan görüşmelerden toplanmıştır. Görüştüğüm kişilerin çoğu, adlarının kesinlikle verilmemesi ya da yalnızca sahne adlarının kullanılmasını istemiştir. Yazar gerek bu kişilere, gerekse görüşmelerin yapılmasına olanak tanımak için, çekim setlerine ve bürolarına gelmesine izin veren film yapımcılarına teşekkürü borç bilir diye yazmıştı. Esrarengiz adam. Mora haklı olabilirdi. Porno filmlerde oynayan Gallery adlı kız, 4 yıl önce ilk özel ekibi arayıp böyle birinin varlığından söz etmişti. Belki de bu adam Lok'tu. Boş kitabın dizin bölümüne geçti ve isimleri araştırdı. Velvet Box gibi, Holly Lear ve Magna Cum Laude'nin de adı listedeydi. Lok'un bu dosyayla bağlantısını aklından geçirdi. Mora gibi o da benzer nedenlerle taklitçi profiline uyum gösteriyordu. Kendisinin dediği gibi her iki dünyayla ilişkisi vardı. Bebekçinin cinayetleriyle ilgili tüm bilgilere ulaşırken, bir yandan da porno endüstrisinde çalışan kadın artistlerin psikolojisi üzerine kitap yazmak için araştırma yapıyordu. Boş hem heyecanlandı hem de öfkelendi. Mora haklıydı. Lok gerekli düğmelere basıp polisleri yanlış adamın peşine takmıştı. Eğer Lok gerçekten taklitçi ise Boş'u parmağında oynatmıştı. Rollenberger derhal o pıltla Sheen'i, Lok'un evini gözetlemeye gönderdi. Bu kez işin içine etmeyin derken emir verme yetkisini yeniden kazanmış görünüyordu. 6 saat sonra pazar günü öğle vakti 12'de özel ekibin bir toplantısı olacağını duyurdu. Lok'un evini ve bürosunu aramak için izin çıkarmaları gerekecekti ve bundan sonra ne yapacaklarına karar vereceklerdi. Kapıya doğru yürürken Boş'a baktı. "Git onu çöz. Sonra gidip biraz uyu. İhtiyacın olacak." "Sen ne yapacaksın? Irving'i nasıl idare edeceksin?" Rollenberger elindeki altın dedektif rozetine bakıyordu. Mora'nın rozeti. Avucunu kapatıp rozeti spor ceketinin cebine attı. Sonra Boş'a döndü. "Bu benim işim değil mi Boş? Sen kaygılanma." Ötekiler çıkınca Edgar'la Boş yukarı kata çıktılar. Mora'nın sesi çıkmıyordu ve kelepçelerini çözerlerken ikisinin de yüzüne bakmadı. Yağlı ip gibi boynuna dolanmış duran havluyla kırık aynadaki aksine bakarken bıraktılar onu. Boş bir sigara yakıp arabaya binerken saat 6.20'yi gösteriyordu. Eve gidip uyuyamayacak kadar gergindi. telsizi açtı. Frankie, ayakta mısın? Evet, dedi Sheen. Bir şey var mı? Henüz geldik. Yaşam belirtisi bile yok. Evde olup olmadığını bilmiyoruz. Garajın kapısı kapalı. Pekala. Bosch'un aklına yeni bir fikir geldi. Locke'un kitabının kapağını çıkarıp cebine attı ve arabayı çalıştırdı. Winchester'da bir kahve içtikten sonra saat 7'de Sybil Brandt kliniğine vardı. Saat çok erken olduğundan Georgia Stan'le görüşmek için nöbetçi şefinden izin alması gerekti. Görüşme odasına getirildiği zaman kızın çok hasta olduğunu gördü. Omuzları çökmüş, kolları sanki taşıdığı yiyecek torbası da patlamış da içindekileri düşürmemek için sımsıkı tutuyormuş gibi göğsünde kavuşmuştu. Beni hatırladın mı? Beni buradan çıkarmalısın. Bunu yapamam. Ama seni kliniğe yatırıp tedavi etmelerini sağlarım. Portakal suyuna metadon koyarlar. Ben çıkmak istiyorum. Seni kliniğe yatıracağım. Yenilgiye uğradığını anlayarak başını eğdi. Hafifçe öne arkaya sallanmaya başladı. Acınacak bir hali vardı. Ama Bosch'un bunun üzerinde durmaması gerekiyordu. Daha önemli konular vardı ve kızı hemen kurtaramazdı. Beni geçen akşamdan hatırlıyorsun değil mi diye sordu tekrar. Kız başını salladı. Sana resim göstermiştik. Bir resim daha var. Kitap kapağını masaya bıraktı. Kız uzun bir süre Locke'un resmine baktı. Ne? Onu gördüm, bir keresinde benimle konuştu. Hangi konuda? Filmler hakkında. Sanırım. Galiba bir araştırmacıydı. Araştırmacı mı? Yani bir yazar filan. Bir kitap için görüştüğünü söyledi. Ona adımı kullanmamasını söyledim ama kitabı görmedim. Georgia, iyi düşün. Hatırlamaya çalış. Çok önemli. Sana saldıran kişi bu adam mıydı? Yani bebekçi mi? Bebekçi öldü. Biliyorum, bana kalırsa sana saldıran başkasıydı. Resme iyi bak. Saldırgan bu muydu? Tekrar resme bakıp başını salladı. Bilmiyorum. Bana bebekçi olduğunu söylemişlerdi. Öldürüldükten sonra adamın neye benzediğini unuttum. Bosch arkasına yaslandı. İşe yaramayacaktı. Beni yine de kliniğe yatıracak mısın diye sordu kız. Bosch'un davranışının değiştiğini fark edince. Evet, onlara hasta olduğunu söylememi ister misin? Ne hastası? AIDS. Niye? Gerekli ilaçları sana vermeleri için. Ben AIDS'li değilim. Bak, son kez Van Nuys ahlak masası seni içeri attığında çantanda AZT kutusu vardı. Bu kendimi korumak için. İlaç kutusunu hasta olan bir arkadaşımdan aldım. Şişenin içine nişasta koydum. Korumak mı? Herhangi bir satıcı için çalışmak istemiyorum. Herifin biri çıka geliyor ve kendisiyle çalışmamı söylüyor. Ona şişeyi gösterip hasta olduğumu söylüyorum. Çekip gidiyor tabii. AIDS'li kızlarla çalışmazlar. İşleri bozulur. Georgia Stan kurnazca gülümseyince Bosch onun hakkındaki fikrini değiştirdi. Her şeye karşın kurtulabilirdi. Hayatta kalmayı başaracak birinin içgüdülerine sahipti. Pazar sabahı saat 9'da Hollywood Şubesi dedektiflik bölümünde kimsenin bulunmaması son derece doğaldı. Çavuş, duvardaki haritayla ilgilenirken nöbetçilerin odasından bir fincan kahve yürüten Bosch, cinayet masası bölümüne gidip Silvia'yı aradı ama yanıt alamadı. Belki arka bahçede çalıştığı için telefonun sesini duymamıştı. Belki de Beatrice Fontenot hakkındaki haberi okumak için pazar gazetelerini almaya gitmişti. Arkasına yaslanıp otururken bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Telsizi açıp Sheen'le görüşünce Locke'un evinde hiçbir değişiklik olmadığını öğrendi. Sence gidip kapıyı vurmalı mıyız diye sordu Sheen. Ama yanıt beklemiyordu ve boşta sesini çıkarmadı. Aklına yeni bir fikir geldi. Locke'un evine gidip ağzından laf almaya çalışabilirdi. Moran'ın öyküsünü anlatıp nasıl tepki vereceğini ölçer ve ahlak masası polisinin onun değerlendirmelerine göre taklitçi olup olmayacağını sorabilirdi. Bosch kahve bardağını çöp sepetine atıp duvardaki mektup gözünde kendisine ayrılan bölmeye baktı. Pembe kağıtlara yazılmış 3 telefon mesajıyla beyaz zarfı alıp masasına döndü. Mesajların önemli olmadığını görünce daha sonra ilgilenmek üzere bir kenara koydu. Arayanların ikisi televizyon muhabiri, üçüncüsü ise izlediği başka bir dosyayla ilgili kanıtları soran bir savcıydı. Üstelik hepsi de Cuma gününün tarihini taşıyordu. Gözleri zarfa takılınca sırtından aşağı soğuk bir çelik top yuvarlanmış gibi birdenbire ürperdi. Üzerinde yalnızca adı yazılıydı ama yazı karakteri kimden geldiğini açıkça belli ediyordu. Zarfı masaya bırakıp çekmecedeki defterler, kalemler, ataşlar arasından bir çift lastik eldiven çıkardı ve taklitçinin mektubunu dikkatle açtı. Beden kokusu bittikten sonra bile, sen yine beni düşüneceksin. Şu çok değerli sarışınını, kanlı ellerinden aldığım için. Onu kendi bebeğim yapacağım. Tabii önce biraz eğleneceğim. Ve belki de bundan sonra başka diyarlara gideceğim. Alacağı soluk kalmayacak. Beni izlemeye cüret edemeyeceksin. Onun söyleyeceği son söz, boş gibi bir ses olacak. Karakoldan ayrılırken, acelesinden nöbetçi çavuşa çarpıp, az kalsın şaşkına dönmüş adamı yere deviriyordu. Hemen dedektif Jerry Edgar'ı bul, telsizini açmasını söyle. Ne demek istediğimi o anlar. 33. ayrımın sonu. Sayfa 381. Devamı 34. ayrımda.